Ayrım 6.
Freud giderek aileden biri gibi olmaya başlamıştı. Haftada birkaç defa akşam yemeğine kalıyordu. Başlangıçta Freud ve Breuer çok yakındılar. Belki de Sieg, birkaç yıl önce ölen erkek kardeşi Adolf'un yerini almıştı. Ama son bir yıldır Mathilde ve Freud oldukça yakınlaşmıştı. Aralarındaki 10 yaş fark, Mathilde'ye anne şefkati gösterme ayrıcalığını veriyordu. Mathilde sık sık Freud'un, Breuer'in tanıştıkları zamanki halini hatırlattığını söylerdi. Breuer kendi kendine, "Benim soğukluğumdan Freud'a söz etmişse ne olmuş?" diye sordu. "Bu gerçekten neyi değiştirir ki? Büyük bir ihtimalle Freud bunu zaten biliyor. Evin içinde olan biten her şeyi kaydediyor. Tıp konusunda çok keskin gözlemler yapan biri değil ama insan ilişkileri konusunda gözünden hiçbir şey kaçmaz. Çocukların baba sevgisine ne kadar aç olduklarını da fark etmiş olmalıydı. Robert, Bertha, Margaret ve Johannes coşku dolu çığlıklarla Sigi amcalarının kucağına atlıyorlardı. Küçük Dora bile onu görünce gülümsüyordu. Freud'un evdeki varlığı kuşkusuz iyi bir şeydi. Breuer'in kendisi de ailesinin ihtiyaç duyduğu varlığını yeterince gösteremeyecek kadar kişisel bir kopukluk içinde olduğunu biliyordu. Evet, Freud onun yerini doldurmuştu. Kendisi de bundan utanmıyor, genç dostuna karşı minnettarlık duyuyordu. Breuer, Mathilde'nin evlilik konusundaki şikayetlerine itiraz edemeyeceğini biliyordu. Şikayet etmekte haklıydı. Hemen hemen her akşam geç saatlere dek laboratuvarında çalışıyordu. Tıp öğrencilerine pazar öğle sonraları vereceği derslere hazırlanmak için pazar sabahlarını bürosunda geçiriyordu. Haftanın birçok gecesi 8'e 9'a kadar kafede kalıyor. Eskiden haftada bir kez tarok oynarken şimdi iki kez oynuyordu. Şimdiye dek hiç bozulmadan süren ailecek yenen öğlen yemeği bile artık daha farklıydı. Joseph haftada en az bir kez yoğun bir çalışma temposuna giriyor, akşam yemeği saatlerinde de çalışmasına devam ediyordu. Tabii bir de Max'ın her gelişinde odaya kapanıp saatlerce satranç oynuyorlardı. Uyumaktan vazgeçen Breuer, yemekte ne olduğunu sormak üzere mutfağa gitti. Freud'un sıcak suda uzun süre kalmaktan çok hoşlandığını biliyordu. Ama yemeği aradan çıkarıp laboratuvarda çalışacak zamanı kalsın istiyordu. Banyo kapısını vurdu. "Sieg, bitirdiğin zaman çalışma odama gel. Mathilde yemeği oraya getirmeyi kabul etti." Freud çabucak kurulanıp Joseph'in iç çamaşırlarını giydi. Kendi kirlilerini yıkanmak üzere çamaşır sepetine bırakıp Breuer'le Mathilde'ye yemek tepsilerini hazırlamada yardım etmeye koştu. Viyanalıların çoğu gibi Breuer'lerin de başlıca öğünü öğlen yemeği olur. Kalan soğuk yemekleri de akşam yemeklerinde yerlerdi. Mutfağın camlı kapısının üzeri buğulanmıştı. Kapıyı iterek açan Freud'un burnuna havuçlu, kerevizli, arpa çorbasının nefis kokusu hücum etti. Mathilde elinde kepçesiyle onu selamladı. "Sigi, dışarısı o kadar soğuk ki size sıcak çorba yaptım. İkinizin de buna ihtiyacı var." Freud tepsiyi Mathilde'nin elinden aldı. "Yalnızca iki tabak görüyorum. Sen yemiyor musun?" "Joseph çalışma odasında yemek istediği zaman genellikle seninle yalnız konuşmak istiyor demektir." "Mathilde," diye itiraz etti Breuer. "Ben öyle bir şey demedim. Akşam yemeğine sen de katılmazsan Sieg artık bize gelmekten vazgeçer." "Hayır, ben çok yorgunum. Siz de bu hafta hiç yalnız kalamadınız." Uzun koridorda ilerlediler. Freud iyi geceler öpücüğü vermek üzere çocuk odasına daldı. Çocukların masal anlatması için yalvarmalarına karşı koyarak bir dahaki gelişinde iki masal anlatacağına söz verdi. Breuer'in kestane rengi kadifeyle kaplı, ortada büyük bir penceresi olan çalışma odasına geçti. Pencerenin alt tarafında iç ve dış pervaz aralarına yastıklar sıkıştırılmıştı. Böylece dışarıdan yalıtılmış oluyordu. Kapının karşısındaki koyu renkli dayanıklı ceviz ağacından masanın üzerinde açılmış kitaplar yığılmıştı. Yerler mavi ve fil dişi çiçekli, kalın bir keşan halısıyla kaplanmıştı. Yerden tavana kadar uzanan raflara tıka basa koyu renkli, deri ciltli kitaplar doldurulmuştu. Odanın uzak bir köşesindeki siyah ve altın rengi, yukarı doğru sivrilen spiral bacaklı Biedermeier masasının üzerinde Louise'in getirdiği kızarmış soğuk tavuk, lahana salatası, kimyon, ekşi sos, biraz Selstangerl tuzlu ekmek ve maden suyu vardı. Freud'un taşıdığı tepsiden tabakları alan Matilde onları masaya bırakıp odayı terk etmeye hazırlandı. Freud'un varlığının farkında olan Breuer, Matilde'nin koluna uzandı. Biraz kalmaz mısın? Sig ve benim senden sakladığımız bir şey yok. Ben zaten çocuklarla yemek yedim. Siz ikiniz bensiz de yaparsınız. Matilde, Breuer yumuşak olmaya özen göstererek, beni yeterince görmediğini söylüyorsun ama ben buradayım ve sen beni bırakıp gidiyorsun. Fakat Matilde başını iki yana salladı. Size meyveli turta getirmek için birazdan yine geleceğim. Breuer, daha ne yapabilirim demek istercesine çaresizlikle Freud'a baktı. Az sonra Matilde arkasından kapıyı kaparken Breuer onun Freud'a, birlikteliğimiz ne hale geldi bak diyen bakışlarını fark etti. Breuer, genç dostunun içinde bulunduğu durumun ne kadar hassas ve güç olduğunun bilincine vardı. Birbirinden soğumuş çiftin her ikisine de sırdaşlık yapmak. İki erkek sessizce yemeklerini yerken Breuer, Freud'un kitap raflarına bakmakta olduğunu fark etti. İleride yazacağın kitapların için sana da bir raf ayırayım mı, Sting? Keşke. Ama önümüzdeki 10 yıl içinde böyle bir şey söz konusu değil. Düşünmek için bile zamanım yok. Viyana Hastanesi'ndeki klinik çalışanlarının yazabildiği tek şey tebrik kartları oluyor. Hayır, yazmayı değil ama bu kitapları okumayı düşünüyordum. Ah, şu entelektüellerin 3 milimetrelik iris aralığından beynin içine tüm bu bilgileri aktarmak için sarf ettikleri bitip tükenmeyen çabalar. Breuer gülümsedi. Muhteşem bir imge. Schopenhauer ve Spinoza damatılmış bir halde yoğuşarak göz bebeği aracılığıyla huniden geçiyor, optik sinirleri geçiyor ve doğrudan doğruya art kafadaki bölgeye giriyor. Gözlerimle yiyebilmeyi çok isterdim. Artık ciddi okumalar yapamayacak kadar yorgun oluyorum. Hani biraz uyuyacaktın diye sordu Freud. Ne oldu? Senin yemek saatine kadar biraz uzanacağını sanıyordum. Artık yapamıyorum. Galiba uyuyamayacak kadar yorgunum. O aynı kabus gecenin ortasında uyandırdı yine beni. Şu düşme ile ilgili olan. O rüyayı bana bir daha anlat Joseph. Tam olarak nasıl oldu? Her seferinde aynı şey oluyor. Breuer bardağındaki maden suyunu sonuna kadar içti. Çatalını masaya bıraktı ve arkasına yaslanıp yediklerinin midesine rahatça yerleşmesini sağladı. Çok da canlı. Geçen sene bu kabusu 10 kere görmüşümdür herhalde. İlk önce yer sarsıntısı duyuyorum. Korkuyorum ve dışarı çıkıp. Breuer bilerek bir an durdu. Rüyasını daha önce nasıl anlatmış olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Rüyada her zaman Berta'yı aramaya çıkıyordu. Ama Freud'a anlatmak istediklerinin sınırları vardı. Hem bu Berta sevdasından utanıyor hem de Freud'a Matilde ile ilgili saklayacağı bir sır vererek onun Matilde ile ilişkisini daha karmaşık bir hale sokmak için bir neden olmadığını düşünüyordu. Birini arıyorum. Ayaklarımın altındaki zemin bataklık kumu gibi eriyor. Yavaş yavaş toprağın içine gömülüyorum. 40 metre içeri giriyorum. Tam o kadar. Sonra kendimi kocaman düz bir taşın üzerinde yatar buluyorum. Taşın üzerinde bir şeyler yazıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ama okuyamıyorum. Ne kadar etkileyici bir rüya bu, Joseph. Bir tek şeyden eminim. Bunun anlamını çözecek anahtar o taşın üzerindeki okunamayan yazılar. Tabii eğer bu rüyanın bir anlamı varsa, olmalı Joseph. Aynı rüyayı 10 kere görmekten söz etmiyor muyuz? Herhalde uykunun hep aynı saçma sapan şeyle bozulmasına izin vermezdin. İlgimi çeken diğer nokta da 40 metre. Tam bu kadar olduğundan nasıl emin olabiliyorsun? Bunu biliyorum. Ama nasıl bildiğimi bilmiyorum. Genellikle tabağındakileri çabucak silip süpüren Freud son lokmasını hızla yuttu. Ve bu rakamın doğru olduğuna eminim. Ne de olsa bu rüyayı yaratan sensin. Rüyaları derlediğimi biliyorsun Joseph. Ve rüyalarda geçen bu tür tam sayıların belli bir önemi olduğuna inancım giderek artıyor. Sana henüz anlatmadığım bir örnek var. Geçen hafta babamın bir arkadaşı olan Isaac Schoenberg için verilen bir yemekteydik. Onu tanıyorum. Nişanlının kız kardeşiyle ilgilenen genç. Onun oğlu Ignaz değil miydi? Evet, işte o. Mina için ilgilenmekten daha öte duygular taşıyor. Olanlar şöyle. Isaac'in 60. yaş günüydü. Önceki gece gördüğü bir rüyayı anlattı. Karanlık, uzun bir yolda yürüyormuş. Cebinde 60 tane altın varmış. O da senin gibi sayının 60 olduğundan emindi. Paralarını saymaya çalışmış ama paralar cebindeki bir delikten sürekli düşüp duruyormuş. Ve karanlık yüzünden onları bir türlü bulamıyormuş. Bu nedenle ben de onun 60. yaş gününde rüyasında 60 adet altın para görmesinin rastlantı olduğunu sanmıyorum. Eminim. Yoksa başka ne olabilir ki? Bu 60 altın para onun 60 yaşını simgeliyordu. Ya cebindeki delik? Diye sordu Breuer tavuktan bir parça daha alarak. Bu rüya o yılları kaybetmek ve gençleşmek arzusu olmalı diye cevapladı Freud. Ve o da tavuktan biraz daha aldı. Ya da Sieg, belki bu rüya bir korkuyu ifade ediyor da olabilir. Yılların uçup gitmesi ve artık önünde fazla yıl kalmaması korkusu. Hatırla, karanlık bir yolda yürüyor, kaybettiği bir şeyi bulmaya çalışıyor. Evet, galiba öyle. Belki de rüyalar ya arzuları ifade ediyor ya da korkuları ya da her ikisini de. Ama söyler misin Joseph, bu rüyayı ilk ne zaman görmüştün? Düşüneyim. Breuer ilk rüyasını Bertha'ya yaptığı tedavinin faydalı olmadığını düşünmesinin ve Frau Pappenheim'le görüşmesinde onu İsviçre'deki Bellev sanatoryumuna yollamaları ihtimalinin ortaya çıkmasının hemen ardından gördüğünü hatırlıyordu. Bu da Freud'a söylediği gibi yaklaşık bir yıl kadar önce. 1882 yılının başlarında olmalıydı. Ve senin 40. yaş gününe geldiğim akşam da geçen Ocak ayı değil miydi? Diye sordu Freud. Altman ailesinin tüm bireyleri oradaydı. O halde bu rüyayı o zamandan beri görüyorsan, bu 40 metrenin senin 40 yaşını simgelediği anlamına gelmiyor mu? Birkaç ay içinde 41 yaşında olacağım. Sen haklı olsan, Ocak'tan başlamak üzere rüyalarımda 41 metre düşmem gerekmez mi? Freud kollarını kaldırdı. Bu noktadan itibaren bir danışmana ihtiyacımız var. Rüya, teorimin sınırlarına geldim. Bir zamanlar görülen rüya, düşleyenin yaşamındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde değişir mi? Müthiş bir soru. Üstelik neden yıllar metre kılığına giriyor? Beynimizin içinde yaşayan küçük rüya işçisi neden gerçeği saklama zahmetine katlanıyor? Benim tahminim rüyanın 41 metre olarak değişmeyeceği. Sanırım o rüya işçisi sen bir yıl yaşlandıkça bir metre değişiklik yapmanın çok çok açık seçik bir şey olmasından korkuyordur. Bu tür bir şey rüya kodunu ele verecektir. Sig diye güldü Breuer. Bir yandan da peçetesiyle ağzını ve bıyıklarını siliyordu. İşte seninle ayrıldığımız nokta hep burası. Sen ne zaman bir başkasından, ayrı bir beyinden, rüyaları yaratan ve bilincimizden saklanan sezgileri olan bir periden söz etsen, her şey birden saçma bir hal alıyor. Haklısın, saçma gibi görünüyor. Ama delillere bir baksana. Çok önemli problemleri rüyalarında çözdüğünü söyleyen bilim adamı ve matematikçileri bir düşün. Ve Joseph, bunun başka bir açıklaması yok. Ne kadar saçma görünürse görünsün, orada bir yerde ayrı, bilinç dışı bir zeka olmalı. Eminim. Matilde elinde kahveyle kendi yaptığı elmalı ve üzümlü turtadan iki parçayla içeri girdi. Turtanın üzerine şilak ile kaplamıştı. Bu kadar emin olduğun şey nedir Sigi? Emin olduğum tek şey senin bizimle oturmanı ve bir süre kalmanı istediğimiz. Joseph de tam bugün gördüğü bir hastasını anlatmak üzereydi. Olmaz Sigi. Johannes ağlıyor. Hemen şimdi gitmezsem ötekileri de uyandıracak. Matilde ayrılırken Freud Breuer'e döndü. Evet Joseph. Şu tıp öğrencisinin kız kardeşiyle bugün yaptığın o garip konuşmada neyin nesi? Breuer tereddüt etti. Düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Lou Salome'nin teklifini Freud'la tartışmak istiyordu ama Berta ile ilgili tedavisinden de söz etmek zorunda kalmaktan korkuyordu. Evet, erkek kardeşi benim Berta Pappenheim'e uyguladığım tedaviyi ona anlatmış. O da duygusal açıdan rahatsız durumda olan bir dostuna da aynı tedaviyi uygulamamı istemek için gelmiş. Bu tıp öğrencisi Jenya Salome, senin Berta Pappenheim'e uyguladığın tedaviyi nereden biliyormuş? Bu konu hakkında benimle bile pek konuşmazsın sen Joseph. Hipnotizma kullanman dışında bu konuda bildiğim hiçbir şey yok. Breuer, Freud'un sesinde kıskançlık izleri olup olmadığını düşündü. Evet, Berta hakkında pek konuşmadım Sig. Ailesi bu çevrede çok iyi tanınır. Berta ve nişanlının iyi dost olduğunu öğrendiğimden beri de bu konuda seninle konuşmaktan özellikle kaçındım. Ama birkaç ay önce ona Anna O diye takma bir isim verdim. Ve bir konferansta tıp öğrencilerine ondan kısaca bahsettim. Freud ilgiyle ona doğru eğildi. Bu yeni tedavinin ayrıntılarını ne kadar merak ettiğimi anlatamam Joseph. En azından tıp öğrencilerine anlattığını bana da anlatamaz mısın? Bilirsin, meslek sırlarını gizleyebilirim. Marta'dan bile. Breuer tereddüt etti. Ne kadarını anlatmalı? Tabii, Freud bu konuda epey bir şey biliyordu. Matilde kocasının Berta'ya bu kadar çok zaman ayırması konusundaki huzursuzluklarını Freud'dan saklamamıştı. Ayrıca Matilde'nin sonunda hiddete kapılıp Breuer'e bir daha asla onun yanında o genç hastanın adını anmamasını söylediği sırada Freud da yanlarındaydı. Neyse ki Freud, Berta'ya yaptığı tedavinin son felaket sahnesine tanık olmamıştı. Breuer, onun evine gittiği günü ve Berta'nın hamilelik sanrısına kapılıp sancıdan kıvranarak "İşte Doktor Breuer'in bebeği geliyor." çığlıklarıyla bunu herkese ilan ettiği günü asla unutamayacaktı. Matilde bu olanları öğrendiğinde bu tür haberler Yahudi ev kadınları arasında şimşek hızıyla yayılırdı. Breuer'in Berta'nın tedavisini derhal bir başka doktora vermesini istemişti. Matilde tüm bunları Freud'a anlatmış olabilir miydi? Breuer bunu sormak istemezdi. Her şey durulsun, belki ondan sonra. Buna uygun olarak sözlerini dikkatle seçti. Evet Sig, bildiğin gibi Berta'da bütün tipik isteri semptomları vardı. Motor sistemde ve duyularda bozulmalar, kasılma, sağırlık, halüsinasyon, kansızlık, ses kısılması fobiler ve alışılmamış belirtiler. Örneğin, garip bir dil problemi ortaya çıkmıştı. Özellikle sabahları haftalarca Almanca konuşamazdı. Konuşmalarımızı İngilizce yapardık. Bundan daha da garibi onun çift psikolojik yaşam sürmesiydi. Bir kısmı şimdiki zamanda yaşardı, diğer kısmı tam bir yıl önce meydana gelmiş olaylara duygusal tepkiler gösterirdi. Bunu annesinin önceki yıl tuttuğu günlüğünden öğrendik. Yüz sinirlerinde kasılmalar olurdu. Bunu ancak uyuşturucu ile denetim altına alabiliyorduk. Ama tabii sonunda bağımlılık yaptı. "Ve sen de hipnoz tedavisine mi geçtin?" diye sordu Freud. Başlangıçta amacım buydu. Semptomları ortadan kaldırmak için Leopold'un hipnozla telkin yöntemini uygulamayı planlıyordum. Ama Berta sayesinde olağanüstü yaratıcılığı olan bir kadındır o. Yepyeni bir tedavi ilkesi keşfettim. İlk birkaç hafta her gün onu ziyaret ediyor ve üzerinde hiçbir şeyi başarıyla uygulayamayacak kadar kötü bir durumda buluyordum. Ama sonra o günkü can sıkıcı olayları en ufak ayrıntısına kadar bana anlattığında sıkıntısından kurtulabildiğini gördük. Breuer durup düşüncelerini toparlamak için gözlerini kapadı. Bunun önemli olduğunu biliyor ve önemli noktaları atlamak istemiyordu. Bu işlem epey zaman aldı. Kafasındaki düşleri ve hoş olmayan fantezileri atabilmesi için Berta'ya her sabah bir saat ayırmak gerekiyordu. Berta buna baca temizleme diyordu. Sonra, öğleden sonra onu tekrar gördüğümde yeni endişeler geliştiriyor, bir baca temizliği daha gerekiyordu. Ancak bu gündelik kalıntıları zihninden temizleyebildiğimiz zaman onun daha uzun süreli semptomlarını hafifletme çalışmalarına geçebiliyorduk. Ve işte bu noktada Sig, çok şaşırtıcı bir keşifte bulunduk. Breuer'in sesindeki hayret verici ton, prosunu yakmakta olan Freud'u dondurdu. Sabırsızlıkla onun ağzından çıkacak sözleri beklerken, kibrit parmak uçlarını yakmıştı. Kibriti salladı ve parmağını emmeye başladı. "Devam et, Joseph. Şaşırtıcı keşfin neydi?" "Evet, gördük ki semptomuna kaynak oluşturan o noktaya kadar geri giderek, bütün olanları olduğu gibi bana anlatınca, o semptom kendiliğinden kayboluyordu. Hem de hipnoz uygulamaya hiç gerek kalmadan." "Kaynak mı?" diye sordu Freud bu anda. O kadar büyülenmişti ki, kül tablasına bıraktığı proyu kendi kendine tütmeye terk etmişti. "Semptomun kaynağı demekle ne demek istiyorsun, Joseph?" "Asıl tahrik, onun ortaya çıkmasına sebep olan yaşadığı deneyim." "Lütfen," diye rica etti Freud.